şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 7 Mehr 1402, Hicri Gamer'i 13 Rübiülevvel 1445 ve Miladi Takvim'le 29 Eylül 2023 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla Sayın Burhanettin Dağ ile yapılan röportaj, Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Nur'a Giden Yol ve Kur'an-ı Kelam'da İslam Peygamberi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Kutsal Savunma Haftası ve Şehitler ve Gazileri Anma Günü dolayısıyla mesaj yolladı. BRICS üyeliği İran ile Güney Afrika arasındaki ilişkileri geliştirme yönünde bir fırsat. Galibaf, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri parlamentolarının başkanlarıyla görüştü. Galibaf, İran Meclis Başkanı'ndan Irak'a taziye mesajı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, bugün bölgesel denklemlerde direnişin yeri eşsizdir, dedi. Ve Moskova'da Afganistan konulu toplantı yapıldı şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Kutsal Savunma Haftası ve Şehitler ile Gazileri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Ayetullah Hamenei mesajında şehitlerin mesajlarını doğru şekilde dinleyip bunlardan yararlanılması gerektiğinin altını çizdi. Şehitlerin yol gösterici yıldızlar olduğunu belirten İslam İnkılabı rehberi bu kutsal günlerin iyice değerlendirilmesine vurgu yaptı. Şehitlerin kendileri ve gelecek nesiller için zevali olmayan örnekler, tavır ve davranışlarının ders ve hikmet olduğunu beyan eden Ayetullah Hamenei, şehitlerin mesajlarını doğru şekilde dinleyip bunlardan dünya ve ahiret için yararlanılması gerektiğinin altını çizdi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı, BRICS üyesi ülkelerin istikbar ve ırkçı görüşlerle mücadele yanı sıra ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel alanlarda olduğu kadar ülke yönetiminde de başarılı olmaları gerektiğini kaydetti. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, 9. BRICS Parlamenter Asamblesi'ne katılmak üzere Güney Afrika'ya ziyaret ederek siyasi ve kültürel aktivistler ve bir dizi Güney Afrikalı parlamenterden oluşan bir toplantıda ortak hedefleri işaretle İran ve Afrika halklarının ve dünya Müslümanlarının düşmanların taktiklerine karşı durmaları gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti. Şehit Kor General Kasım Süleymani, duruşu ve eylemiyle İslam dünyası ve bölgemiz için ciddi bir tehdit ve kanserli bir tümör olan Siyonist rejimin ırkçılığına karşı durmuş ve bunu bir fırsata çevirmiştir. İran İslami Şura Meclisi Başkanı sözlerine şunları ekledi. İstikbal ve ırkçı görüşlerle mücadelenin yanı sıra ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel alanlarda ve ülke yönetiminde başarılı olmalı. Bu nedenle başta İran ve Güney Afrika olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik kapasitelerin kullanımına dikkat edilmesi, bu eylemlerin ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi ve ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde sonuç doğuracak şekilde ülkenin farklı kesimleri tarafından dikkate alınması gereken en önemli hususlardan biridir.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı, BRICS Parlamenterler Meclisi oturum aralarında Mısır ve Birleşik Arap Emirliği parlamentolarının başkanları ile yapılan toplantı ve görüşmeyi yapıcı ve ufuk açıcı olarak nitelendirdi. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre BRICS grubu 9. Parlamenter Asamblesi'ne katılmak üzere Afrika'nın Johannesburg kentine giden İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Mısır ve Birleşik Arap Emirliği Parlamentosu başkanları ile sanal alanda yapılan toplantı hakkında şunları yazdı. İki Müslüman ülke olan Mısır ve Birleşik Arap Emirliği'nin saygıdeğer başkanları ile yapılan görüşme yapıcı ve ufuk açıcıydı. Parlamento işbirliğinin düzeyi sürekli olarak geliştirilecektir. Galibaf sözlerine şunlar da ekledi. BRICS Parlamenter Asamblesi, ikili toplantılar ve işbirliğinin artırılması, olanakları ve kapasiteleri hakkında ciddi görüşmeler için bir fırsat yarattı. BRICS, 1990'ların ortalarında Amerika'nın tek taraflılığının zirveye ulaştığı dönemde Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın İngilizce isimlerinin baş harflerinin birleştirilmesiyle oluşan yükselen ekonomik güçlerin liderliğindeki bir grubun adıdır.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galiba, Irak Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı'na hitaben gönderdiği mesajda Irak'ın Nineve eyaleti Hemdani ilçesinde çıkan yangında bazı Irak vatandaşlarının hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini bildirdi. Muhammed Bakır Galiba, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed El Helbusi'ye gönderdiği mesajda şunları yazdı. Dost ve kardeş ülke Irak'ın parlamentosuna, hükümetine ve milletine başsağlığı dileklerimi sunarken bu yürek parçalayıcı olay vesilesiyle size ve aziz Irak halkına başsağlığı diliyor. Yaralanlara Allah'tan acil şifa, ölenlere rahmet ve mağfiret, ailelerine sabır diliyorum. Irak'ın kuzeybatısında yer alan Nineve eyaletinin El Hamdani kentindeki bir düğün salonunda çıkan yangında yüzü aşkın insan hayatını kaybetmiş, 500'e yakın insan da yaralanmış. Irak Kızılayı da çarşamba günü yaptığı açıklamada ölü ve yaralı sayısının 450'nin üzerine çıktığını duyurmuştu. Bu olayın ardından Irak Başbakanı ülke genelinde 3 gün, Nineve valisi ise 1 hafta genel yas ilan etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, gurbetteki mücahidleri onurlandırmak ve onları takdir etmek vesilesiyle İran'da bulunan Hüccetül İslam Seyyid İsa Tabatabai ve beraberindeki heyetle görüşmede İmam Musa Sadr'ın faaliyetler doğrultusunda çabalarını anlattı. İslam Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Emir Abdullahyan bu görüşmede şunlar söyledi. Seyyid İsa Tabatabai'nin ayırt edici özelliği, direnişin Lübnan'da, bölgede ve İslam dünyasındaki konumunun geliştirilmesine verdiği destek ve katkıdır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Gönüllerin Komutanı Şehit Hac Kasım Süleymani'yi onurlandırırken, kendisinin bakan yardımcısı olarak görev yaptığı süre boyunca bu şehit ve direniş seyidi, Hizbullah Genel Sekreteri hakkında anlatılmayan bir anısını dile getirerek, Hizbullah'ın çeşitli alanlardaki etkili ve yeri doldurulamaz mücadele ve faaliyetlerine değinerek bugün direnişin bölgesel ve dünya denklemlerindeki rolü eşsizdir ifadesine vurgu yaptı. Bu görüşmede Seyyid İsa Tabatabai Mücahit Konferansı çalışanlarını överken kendisini devrimin imamlarının küçük bir askeri ve İran, Lübnan ve Filistin halkının hizmetkarı olarak nitelendirdi. Ayetullah Reisi Hükümeti'nin ve İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın son 2 yıldaki onurlu konumu ve hizmetleriyle bu bakanlığın somut ve kayda değer dönüşümüne övgüde bulundu.
İran İstihbarat Bakanı, ülkedeki çok sayıda ehli sünnetin adamı Kadıbı devrim muhafızlarına yönelik suikast girişiminin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İran İstihbarat Bakanı Hucetül İslam İsmail Hatip, ülkede çok sayıda ehli sünnet din adamı ve devrim muhafızlarına yönelik suikast girişiminin etkisiz hale getirilmesine değinerek şunları kaydetti. Farklı tarafların birbirini suçlayıp etnik ve mezhebi ihtilafları körüklemesi için bu suikastlerin yarın, yani 30 Eylül'de yapılması planlanıyordu. Hucetül İslam Hatip'e göre düşmanlar ülkenin doğu sınırlarını güvensiz hale getirmeye çalışıyor. Ehli sünnet ve Şii alimlerin ve yetkililerin uyanık olması gerekiyor.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı, İran'ın bölgedeki ve dünyadaki siyasi nüfuzunun ortadan kaldırılamayacağını vurguladı. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, dün Perşembe günü Kutsal Savunma'nın kıdemli komutanlarının bir araya geldiği toplantıda Kutsal Savunma mücadelecilerinin fedakarlıklarına değinerek şunlar söyledi. İran İslam İnkılabı'nın bu 45 yıllık hayatı düşmanın sizin ve evlatlarınızın gücüne duyduğu nefretle dolu. Düşman mağlup olmuştur ama yine başka bir açıdan gelmiştir. Yine de zayıftır ve bunalımdadır ifadelerini kullandı. İran İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı düşmanların gençleri namazdan, tesettürden, iffetten ve ehl-i beyt sevgisinden arınmak için zihinlerine saldırdığını belirterek şunları kaydetti. Düşman yalanlarla bizi yenmek istiyor ama biz onunla dürüstlük ve özgürlükle savaşırız ve zafer bu hakikate aittir.
Bugün Rusya'nın Kazan şehri Afganistan'daki gelişmeden ilişkin Moskova tarzı bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Moskova formatı olarak adlandırılan toplantı bugün Rusya'nın Kazan şehrinde İran temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Çin, Hindistan, İran ve Pakistan temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan toplantıya Rusya'nın daveti üzerine Taliban Dışişleri Bakan Vekili de katılacak. Cumhurbaşkanı'nın Afganistan işlerinden sorumlu özel temsilcisi Hasan Kazım'ı bu toplantıya katılmak amacıyla Rusya'ya gitti. Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana Rusya'nın girişimiyle Afganistan'daki sorunları incelemek amacıyla Moskova tarzı birçok toplantı yapıldı. Afganistan konusunda Moskova formatı Nisan 2017'de oluşturuldu.
Ukrayna Cumhurbaşkanı İran'ın Rusya'ya füze sattığına dair doğrulanmış bir kanıtın olmadığını söyledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Volodymyr Zelenski, Kiev'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmenin ardından bugüne kadar istihbarat raporlarımıza göre Rusya'ya hiçbir İran füzesi satılmadı açıklamasında bulundu. Zelenski sözlerine şunlar da ekledi. Bu bağlamda istihbarat servislerimiz müttefik ülke yetkilileriyle sürekli etkileşim ve temas halindedir. Geçtiğimiz aylarda Avrupa ve Amerika sürekli olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya'ya askeri silah ve insansız hava aracı gönderdiğini iddia ediyor ve bu iddia Batı medyası tarafından sürekli gündemde tutulmakta. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran füzelerinin Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere Rusya'ya gönderildiği iddiasının asılsız bir iddia olduğunu her zaman ifade etmiştir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bürosu dün bu ülkenin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'ın Cebrail şehrine ziyaret ettiğini duyurdu. Reuters'ın haberine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cebrail kentine ziyareti terörle mücadele faaliyetleri adı altında başlatılan askeri operasyon ardından ülke güçlerinin bu dağınık bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1990'lı yıllarda Ermeni güçlerinin eline geçen Cebrail şehri 2020'deki kısa savaş sırasında yeniden Bakü'nün kontrolüne girdi. Aliyev'in ofisi bu ziyaretin kesin tarihini açıklamadı. Ancak görünen o ki bu on binlerce dağlık Karabağ Ermenisi'nin bu bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı bir operasyonun başlangıcından bu yana Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Karabağ ilk ziyareti sayılıyor. Yayınlanan raporlara göre bu operasyonda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 192 askeri ölmüş, en az 500 asker de yaralanmıştı.
Yayınımız Türkiye haberleriyle devam ediyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı 1-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen planlı hava harekatları ile Kandil, Asos, Gara, Metina, Zaf ve Harkuk'taki 82 hedefin vurulduğunu açıkladı. 58 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerce kullanılan sığınak ve mağaralar imha edildi. TRT'nin haberine göre Türkiye Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK, KCK, PYD, YPG, DAEŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 1 Ocak'tan itibaren terörle mücadele harekatı bölgesinde 80'i son bir haftada olmak üzere 1351 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Hava Yolları'nın bazı seferleri 29 Eylül'de İtalya genelinde yapılacak grev nedeniyle karşılıklı iptal edildi. TRT'nin haberine göre Türk Hava Yolları basın müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarınki TK 1877 İstanbul Milano seferi ile 29 Eylül'deki TK 1878 Milano İstanbul, TK 1873 İstanbul Milano ve TK 1874 Milano İstanbul uçuşlarının İtalya'daki grevden dolayı yapılamayacağını duyurdu.
İstanbul'da sadece 30 dakika süren şiddetli yağış, yol, mağaza ve evlerin sular altında kalmasına neden oldu. İran PES Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Perşembe günü şiddetli yağışın ardından İstanbul sokakları kapatılarak kargaşaya neden oldu. Yaşanan kaotik durumun ardından bazı kişiler bu kentte krizin yönetilme şeklinden şikayetçi oldu ve bu tür durumlarda hazırlık yapılmamasını eleştirdi. Bu doğal afetin olası zararları hakkında herhangi bir haber verilmedi. Türkiye Meteoroloji Dairesi Cuma günü İstanbul, Ankara ve ülkenin bazı illerinde şiddetli yağmur ve gök gürültüsü tahmininde bulundu.
Siyonist rejim, Yahudi bayramlarının bahanesiyle Batı Şeria ve Gazze şeridindeki tüm geçişleri 2 gün süreyle kapattı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist rejim güvenlik durumunun değerlendirmesi ve siyasi yetkililerin talimatı doğrultusunda Gazze şeridi ve Batı Şeria ile geçişlerin Cuma sabahından Pazar sabahına kadar 2 gün süreyle kapatılacağını duyurdu.
Ve son haberimiz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Libya Ulusal Ordusu Komutanı General Halife Haftar, Perşembe günü Moskova'da bir araya gelerek görüştü. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı'nın Halife Haftar ile Libya ve bölgedeki gelişmelere ilişkin görüştüğünü bildirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusuna ait bir karar alma merkezinin deniz ve kara bazlı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu duyurdu. Ukrayna gelişmeleriyle ilgili aslında çeşitli haberler özellikle hem Batı tarafından hem de Amerika tarafından yayınlanmaktadır değerli dinleyiciler. Örneğin geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray Ukrayna'nın misket bomba kullandığını doğruladı. Bu haberle ilgili yine de Rusya'dan bu konu hakkında bazı benzer açıklamalar medyaya yansıdı sevgili dinleyicilerimiz. Bu haberler yayınlanırken değerli dinleyiciler, dünya ekonomisi özellikle Batı'nın Ukrayna gelişmeleri sırasındaki ekonomisi çok konuşuluyor. Rusya'nın bu savaşta nasıl bir galibiyet elde ettiği veya edeceği de konuşuluyor. Bunların arasında Amerika'nın dolarının zayıflaması ve daha doğrusu Doğu Blok'un bunlara karşı aldıkları kararlarda nasıl bir aslında siyaset izleyebilecekleri de konuşuluyor. Hepsi bugünkü gündemde kısa olarak uzman konuğumuzla bunları gözden geçirmeye çalışacağız değerli dinleyicilerimiz. Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konseyi Üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamız bizimle birlikte. Burhanettin hocam hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Selamun aleyküm. Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Burhanettin hocam şimdi biz Ukrayna gelişmeleriyle ilgili sizinle defalarca bu savaşa ilişkin detayları konuşmuşuz. Şimdi daha doğrusu genel bir anlamda Batı'nın bu savaştan etkilendiği ve aslında ekonomisinin nasıl bir seviyeye ulaştığı son günlerde konuşuluyor. Biliyorsunuz son günlerde de bazı gelişmeler oldu. İran'ın BRICS'e üyeliği ve efendime söyleyeyim Doğu blokunda bir güçlenme simgesi medyalara yansıdı. Acaba İran bundan sonra nasıl bir etki bırakacaktır BRICS grubunda ve buna paralel olarak da Ukrayna'daki gelişmeler tüm hızıyla devam ediyor. Rusya'nın elde ettiği zaferleri son günlerde kimi uzmanlar analiz ediyorlar bu Ukrayna Savaşı ile ilgili. Genel bir tabloda siz nasıl bir vizyon çiziyorsunuz Batı'nın bu savaştan etkilendiği ekonomisi hakkında efendim?
Evet, izleyicileri, dinleyicileri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yani savaş kısacası hakikaten uluslararası bir komplo senaryo ve kurbanı ise Ukrayna, Ukrayna halkı, Ukrayna devleti, ülkesi oldu. Yanlış politikalar, efendim aşırı sağcı ve radikal politikalar ve çıkışlar bu ülkenin zararına oldu. Hatta şimdiden yani Ukrayna'nın gelecekte belki yok olma tehlikesi dahi konuşuluyor. Çünkü Polonya'nın da Ukrayna toprağında gözü var. Yani Batı Ukrayna, bundan sonra Lviv yakınlarında büyük bir Rus çoğunluk var. Belarus ile birlikte. Bunlar da konuşuluyor ama Ukrayna savaşı Batı ekonomisi üzerinde, bilhassa Avrupa ekonomisi üzerinde çok ciddi etkiler bırakmıştır. Alman ekonomisi, Avrupa ekonomisinin motoru hükmünde olan Alman ekonomisi biliyorsunuz ki daralmaya başladı. %0.3 oranında endüstride daralma meydana gelmiştir. Ve ihracatta ciddi ciddi kayıplar söz konusudur. Bu her gün Alman basınında bilhassa Almanya iktisadi haberlerinde yayılmaktadır. 3 seneden beridir Almanya doğru dürüst toparlanamıyor. İşte bu toparlanamayışın nedenleri konuşuluyor. Ukrayna savaşı başladığı zaman Avrupa'nın yanlış bir hesabı oldu. Avrupa Rusya'yı ekonomik olarak çökerteceğini zannediyordu. Oligarşların Putin'den uzaklaşacağını zannediyordu. Ama bunlar olmadı. Rusların devleti bazı ciddi adımlar atarak rubleyi güçlendirdi ve enflasyonun önü alınmış oldu. Beklenen o enflasyon veya ekonomik daralma Rusya'da söz konusu olmadı. Yani sihir sahirine geri döndü. Avrupa'daki kayıp veya Avrupa'daki ekonomik duraklama Rusya'ya göre çok çok daha şiddetlidir. Birkaç önemli adım atıldı. Bunların Rus ekonomisine büyük darbe vuracağı düşünülüyordu ama hiçbiri uygulanmadı. Mesela Rus gaz ve petrolün taban fiyat getirildi. Bu taban fiyata riayet eden yok. Rus gazı ve petrol yine Avrupa piyasasına geliyor. Avusturya üzerinden, efendim, Çek Cumhuriyeti'nden veya başka kanallar var. Buralardan geliyor yani piyasaya Macaristan üzerinden. Diğer taraftan Alman şirketleri, büyük önemli şirketler tekrar geri döndüler Rusya'ya. Bu da şunu gösteriyor ki paranın dini imanı yoktur. Özel sektör ve endüstri daha fazla ambargolara eşlik etmeyecektir. Ve ambargolar ciddi bir şekilde deliniyor. Ruslar da bunun farkındadırlar. Askeri olarak baktığımız zaman tam bir senelik bir hazırlık yapıldı. İşte tanklar verildi. Leopard tankları, Challenger efendim, tankları, füzeler, raketler, işte Ukrayna karşı saldırıya hazırlanıyor. Karşı saldırıdan büyük ümitler bekleniyordu. İşte Ukrayna en azından Doğu Ukrayna'daki toprakların büyük bir kısmını Rus işgalinden geri alacaktır. Ama beklenen bir başarı elde edilmedi. Ukrayna büyük büyük kayıplar ve zayiatlar verdi. Hatta Amerikan istihbarat, askeri istihbarat birimleri 120 bin ölü ve yaralıdan bahsediyorlar. En az 40 bin ölü var ve 80 bine yakın da yaralı vardır. Hatta bir Amerikan askeri uzman 120 bin mezarın kazıldığından uydu görüntüleriyle haber verdi. Ve ikinci bir karşı saldırı için Amerika resmen Beyaz Saray açıklama yaptı. Böyle bir destek sunulmayacaktır 2024'te. Konvansiyonel olarak baktığımız zaman Ruslar yani savaşı NATO'ya karşı kazanmış durumdalar. Ve Ruslar şimdi yıpratma taktikleri kullanıyorlar. Rusların artık toprak için saldırı başlatmaları falan düşünülür. Belki sonbaharda eğer savaş son bulmasa bir Rus karşı saldırısı söz konusu olabilir. Bu haber bugün Ukrayna tarafından da doğrulandı. Ruslar bizi oyalıyorlar ve yıpratma taktikleri kullanıyorlar. Onun için çözüm arayışlarına başlanmıştır. Avrupa'da da muhalif sesler yükseliyor. Bir an artık bu savaşa son vermesi gerektiği yönünde. Öte yandan tabii ki BRICS önemli bir oluşumdur ve BRICS'e katılan ülkelerin son dönemde katılan 8 ülkenin BRICS'e kazancı şudur. Enerji piyasası. Enerji önemlidir. Yani zaten savaşların büyük bir kısmı enerji kaynaklarına hakimiyet sağlamaktır. Enerji kaynaklarını kontrol altında tutmaktır. Suriye'deki savaşta budur, Libya'daki savaşta budur, Afrika'daki savaş, Nijer'deki savaş ve sahil bölgesindeki gerilim de tırmanışta yine enerji ve uranyum kaynaklarını kontrol altında tutma savaşıdır. BRICS'in kazanımı şu oldu. BRICS bundan böyle dünya enerjisinin %80'ini kontrolünde tutacaktır. Bu da ne demektir? Yani petrol, dolar için önemli bir destek. Ama bu petrol ve gaz yataklarının büyük bir kısmının %80'inin BRICS kontrolüne geçmesi demek. Bundan böyle Amerikan doları çok sıkıntılı ve sancılı günler yaşayacaktır. Çünkü petrol milli paralarla veya ileride ortak bir para çıkarılabilir. Bunun çalışmaları, fizibilite çalışmaları yapılıyor. O para çıktığı zaman veya o para da çıkmasa dahi rupi ile, yuan ile, ruble ile devletler ticaret yaptıkları zaman dolar büyük bir darbe alacak.
Tahran Radyosu.
Doğrudur. Şimdi son soru olarak Burhanettin Hocam, sizce Ukrayna bu savaştan sonra acaba yine tekrardan Batı'nın ve Amerikan desteğini alabilecek mi kendisi için?
Ya zaten şimdilik bu yönde çalışmalar var. Batı Ukrayna'ya ekonomik destek sağlayacak. Batı Ukrayna'ya işte bazı güvenceler verecektir ama NATO'ya alacağını tahmin etmiyorum. Bunun karşılığında ise Zelenski barışı kabullenecektir, ateşkese gidilecektir. Ondan sonra Güney-Kuzey Kore arasında olduğu gibi müzakereler devam edecektir. 50 senedir müzakereler devam etmiş, ne barış ne savaş, sadece ateşkes durumu söz konusu. Öyle bir tablo ile biz karşı karşıya kalacağız. Bir ihtimalle de belki Zelenski eğer daha fazla diretirse Zelenski yönetimi değiştirilebilir. Çünkü Zelenski'nin artık yani Ukrayna ordusu içerisinde de Ukrayna halkının nezdinde de bir fazla bir makbuliyeti yoktur. Onun yani bu memleketi bu hale sürüklediği herkese aşikar.
Doğru. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Sağ olun, teşekkürler.
Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde Münster Üniversitesi Danışma Konseyi Üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızla konuştuk. Ukrayna savaşı ile ilgili yaşanan gelişmeleri kısaca gözden geçirmeye çalıştık genel olarak değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Your Medium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 7 Mer 1402, Hicri Kamberi 13 Rebiyül Evvel 1445, Miladi 29 Eylül 2023 Cuma. ...42 yıl önce bugün Hicri Şems'e 7 Mer 1360'da İranlı mücadeleci din alimlerinden Hüccetül İslam Seyyid Abdülkerim Haşimi Necad İran'ın Kutsan Meşhed kentinde münafıklar tarafından şehit edildi. Haşimi Necad Hicri Şems'e 1312'de dünyaya gelirken dini ilimlere kendi döneminin ünlü alimleri olan Ayetullah Burucerdi ve Rahmetli İmam Hümeyni gibi alimlerden öğrendi. Haşimi Necad dini ilimleri öğrenmenin yanı sıra İran halkının despot şah rejimine karşı başlattığı halkçı kıyamda mücadelecilerin ön safında yer alıyordu ve bu yolda defalarca hapse girdi ve işkencelere maruz kaldı. İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra çeşitli ders sınıfları oluşturup buralarda komşularda bulunarak halkın İslam'ı yüce ülkülerine varmaları konusunda önemli katkıları bulunan Haşimi Necad güçlü bir yazar, siyasetçiydi. Hüccetül İslam Haşimi Necad aralarında zamanımızın meseleleri Hazreti Zehra Direniş Okulu ve Gerçek Liderler kitaplarına yer aldı, değerli eserler bırakmıştır. ...42 yıl önce bugün Hicri Şems'e 7 Mer 1360'da İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey komutanlarından birkaçı hava kazası sonucunda şehit düştüler. Söz konusu İslam erleri İran'ın güneybatısında Abadan kentine işgalcilerden başarılı bir şekilde muhasır altından kurtarma operasyonundan döndükleri bir sırada şehit düştüler. Onların uçağı Kehrizek bölgesinde düştü. ...28 yıl önce bugün Hicri Şems'e 7 Mer 1374'te İran'ın İsfahan kentindeki ilmi havzası hocalardan Ayetullah Muhammed Hasan Safi İsfahani vefat etti. Hicri Şems'e 1298'de İsfahan kentinde dünyaya gelen İsfahani, Şeyh Muhammed Ali Kazımeyni ve Abdül Ali Şirazi gibi hocalardan dersler aldı. 50 yaşında İsfahan'a döndü ve daha sonra İsfahan Dini Okulu'nu yönetti. Bu önde gelen alim, İslam ekonomisiyle sosyalizm ve kapitalizm ekonomisi arasındaki karşılaştırmanın yanı sıra içtihat ve ilkeler üzerine dersler de dahil olmak üzere birçok eser yazdı. Hicri Şems'e 7 Mer 1359'da Irak Savaş Uçakları Avadan rafinerisine hava saldırısı düzenledi ve sırada bölgedeki itfaiye memurları yangını söndürmek için bu bölgeye gittiler ve yangın söndürme çalışmaları sırasında düşman savaş uçakları aynı rafineriyi bombaladılar ki olayda birçok itfaiye memuru şehit düştü. Bu yüzden İran'da Hicri Şems'e 1379'da Kültürel İnkılap Yüksek Konseyi bugünü itfaiye günü olarak tayin etti. Hicri Şems'e 1397'de yangında mücadele ve güvenlik gününü belirleme kararı İran Kültür Devrimi Yüksek Konseyi tarafından onaylandı. Bugün güvenlik içinde yaşayabilmemiz için hayatlarımızı korumak amacıyla hayatlarını feda eden insanları onurlandırmak için bir fırsattır. İran'da 1942 yılında Tebriz kentinde ilk itfaiye istasyonunun kuruluşundan bu yana 175 yıldan fazla zaman geçiyor. Hicri Şems'e 7 Mer İran'da Şems-i Tebrizi anma günü olarak anılmakta. Bu münasebette başta Şems-i Tebrizi'nin vefat ettiği kent olan İran'ın Hoy kenti olmak üzere İran'ın diğer kentlerindeki bilimsel, kültürel merkezlerde çeşitli anma merasimleri ve oturumlar düzenlenmektedir. Muhammed bin Ali Tebrizi, Şemsettin veya Şems Tebrizi yaklaşık Hicri Şems'i 582'de Hicri 7. yüzyılın ünlü Müslüman sufilerden biriydi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Aydınlık.
Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş gazetecilerle buluştu. Önce iç tüzük, sonra anayasa.
Yeni mesaj.
Türkiye doktor oranında Avrupa sonuncusu.
Milli Gazete.
Enflasyon durdurulamıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Abdülkadir Özkan, 27 Eylül tarihli Milli Gazete'de "Ülkemiz uyuşturucu üssü mü oluyor?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. "Felaket tellallığı yapmayı hiç sevmiyorum ama süreklilik kazanan bazı olaylar insanı ürkütüyor, ister istemez ilgilileri uyarma ihtiyacı doğuruyor. Dünkü yazımda adeta salgın halini alan cinayetlere dikkat çekmiştim. Bugün ise emniyet güçlerinin yaptığı operasyonlarda her gün yüzlerce, hatta binlerce kilo uyuşturucunun yakalanıyor olması, ister istemez ülkemizin uyuşturucu üssü haline getirilmeye çalışıldığını ortaya koyuyor," diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Olayın çok daha dehşet verici yanı ise zaman zaman ilgililerin yaptığı açıklamalarda uyuşturucu kullanma yaşının ona indiği değerlendirmeleri oluyor. Çünkü gerçekten uyuşturucu kullanımı böylesine aşığı yaşlara inmiş ise ülkemiz tam bir felaket ile yüz yüze. Bu işe bir değerli yabancı mafyalar el atmış, mesele uluslararası boyut kazanmış ise ipin ucu kaçma noktasına gelmiş demektir. Özellikle uluslararası çetelerin operasyonlar yapmaya başladığı noktasına gelmiş ise bu işten insanımızın çok canı yanacak demektir. Çünkü sokaklar yabancı çetelerin hesaplaşma alanına dönerken kırmızı bültenle aranan İsveçli mafya liderinin vatandaşlık alarak yerleştiği Türkiye'den çetesini yönettiği haberleri medyaya yansıyorsa işin hafife alınacak bir yanının kalmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Buna bir de yasa dışı yollarla çeşitli ülkelerden ülkemize akın eden mülteciler eklenince çeteleşme olayının üzerine çok daha sıkı gidilmesinin gerektiği görülüyor. Hemen belirteyim ki son zamanlarda emniyet güçleri hemen her gün operasyonlar yapıyor, her operasyonda çok miktarda uyuşturucu ve bu işin organizesini yapan suçlular yakalanıyor. Ancak görünen o ki ülkemizde uyuşturucu kullanımında ciddi olarak bir gerileme göze çarpmıyor. Özellikle uyuşturucu işini çetelerin el atması işin boyutunu ister istemez genişletiyor. Çünkü devlet içinde bir takım noktalarla ilişki kurmaya başladıklarında gizli bilgilerin çetelerin eline geçmesi söz konusu olabiliyor. Bunun ötesinde binlerce kilo uyuşturucunun yakalandığı da düşünüldüğünde işin ciddi boyutlara ulaştığını söylemek yanlış olmayacak. Bu arada ülkemizin Asya'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatında köprü olarak kullanılmasının ötesine geçtiğini düşünmek de yanlış olmayacak. Çünkü ülkemizde eğer uyuşturucu kullanımı çocuklarımızın arasında yaygınlaşmaya başlamış ise Türkiye uyuşturucu çetelerinin dağıtım alanı haline gelmiş ya da geliyor demektir. Bu ise gelecek nesillerimizin geleceğini karartacak bir durumdur.
Kaan Kaya, 27 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde Siyaset Arenasında Algı Yönetimi ve Psikolojik Savaş başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Günümüz siyaseti entrikalarla, stratejilerle ve çoğu zaman algı yönetimiyle dolu karmaşık bir sahne halini almış durumda. Sahnede dans etmeye gönüllü cambazlar da bulunmakta. Siyasetçiler, rakiplerini alt etmek ve kendi hedeflerine ulaşmak için bir dizi taktik kullanıyorlar. Bu taktiklerin arasında rakipleri ittifaklar içinde çalışırken, onları zayıflatma veya kamuoyunu etkileme amacı güden örtülü saldırılar da yer alıyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Her ne kadar siyasetin temel amacı halkın refahını artırmak ve toplumu daha iyi bir yer haline getirmek olsa da bu amaca ulaşmak için kullanılan yöntemler bazen oldukça karmaşık ve manipülatif olabiliyor. İttifaklar siyasetçilerin en önemli stratejik hamlelerinden biridir. İttifaklar güçlerini birleştirerek daha etkili bir şekilde hareket etmelerini sağlar. Bu da siyasi başarılarını artırabilir. Ancak ittifakların iç dinamikleri ve üyelerin rolleri zaman zaman algı yönetimi ve psikolojik savaşın arenasına dönüşebilir. Siyasetçi A, rakibi siyasetçi B'yi ittifakın elemanı gibi çalıştığını ima ederek kamuoyunu etkilemeye çalışır. Bu taktik, B'nin ittifak içindeki rolünü küçümsemek ve onun yeteneklerini sorgulamak amacıyla yapılır. Bu şekilde kamuoyunun B'ye olan güvenini zedelemeye çalışabilirler. Bu tür bir stratejiyi anlamadan önce algı yönetimi ve psikolojik savaşın temel kavramlarını ele alalım. Algı yönetimi, siyaset arenasında güçlü bir araç. Algı yönetimi, siyasetçilerin ve kurumların halkın zihinlerinde olumlu veya olumsuz bir izlenim yaratmak için bilinçli olarak iletişim stratejileri kullanmasıdır. Siyasetçiler kendi imajlarını ve rakiplerinin imajlarını şekillendirmek için bu stratejileri sıkça kullanırlar. Algı yönetimi sadece doğru bilgileri sunmakla sınırlı değildir. Aynı zamanda duygusal tepkileri de etkileme yeteneğini içerir. Siyasetçi A, algı yönetimi aracılığıyla rakibi B'yi kamuoyu önünde olumsuz bir şekilde tasvir etmeye çalışır. İşte bu noktada ittifaklar devreye girer. İttifaklar güçlü bir siyasi dayanak sağlar ve siyasetçilerin daha fazla otorite ile hareket etmelerine yardımcı olabilir. Fakat ittifak içindeki ilişkiler karmaşık olabilir ve bu karmaşıklık algı yönetimini kullanmak için bir fırsat sunabilir. Örneğin siyasetçi A ve siyasetçi B aynı ittifakın üyeleri ise A, B'yi ittifakın sadece bir elemanı olarak göstererek kamuoyunun gözünde B'yi küçümseyebilir. A, B'nin ittifak içindeki katkılarını küçümseyerek kendi önemini vurgulamaya çalışır. Böylece siyasetçi A, kamuoyunu etkileyerek kendi gücünü artırmayı hedefler. Psikolojik savaş, düşmanın zihinsel durumunu etkilemeyi amaçlayan bir stratejidir. Siyasette rakipleri zayıflatma ve halkın desteğini kazanma amacıyla kullanılabilir. Siyasetçi A, siyasetçi B'yi ittifak içindeki rolünü küçümseyerek psikolojik savaşı başlatır. Siyasetçi A, kamuoyu açık platformlarda veya medya aracılığıyla rakibi siyasetçi B'yi küçümseyici ifadeler kullanabilir. Örneğin, siyasetçi B sadece ittifakın bir elemanı olarak çalışıyor, aslında önemli bir şey yapmıyor gibi ifadeler kullanarak B'nin yeteneklerini sorgulayabilir. Bu tür saldırılar B'nin kamu yönündeki itibarını zedeler ve halkın gözünde onu zayıf bir figür olarak tasvir eder. Psikolojik savaşın bir diğer yönü dezenformasyon veya yanıltıcı bilgi kullanma olasılığıdır. Siyasetçi A, siyasetçi B hakkında yanıltıcı veya çarpıtılmış bilgiler yayarak B'yi kamuoyu önünde zayıflatmaya çalışabilir. Bu, halkın B'ye olan güvenini yitirebilir ve B'nin kariyerini olumsuz yönde etkileyebilir. Siyasetteki algı yönetimi ve psikolojik savaş, siyasetçilerin rakiplerini etkileme ve güçlerini artırma amacıyla kullandıkları karmaşık stratejilerdir. Unutmamalıyız ki siyaset toplumun refahını artırmak için kullanılması gereken bir araçtır. Bu amaçla doğru ve adil bir şekilde kullanılmalıdır.
Tahran Radyosu.
Murat Arel 27 Eylül tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Kılıçdaroğlu'nu bırak, AK Parti dönemine bak başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 2022 yılı Sayıştay raporları açıklandı. Raporlardan görüyoruz ki her sene nitelikli bulgu sayısı azalıyor. Milyarlarca liralık bütçeye sahip kurumlarımızın raporları Sayıştay ve kurumun görevlerinin tanıtıldığı kısımları çıkardığınızda bir sayfa bile değil diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sayıştay alın teriyle oluşturulan kamu kaynaklarının nereye nasıl harcandığını kurumların işleyişlerini denetleyen yegane kurumumuz ama ne yazık ki artık diğer kurumlardaki gibi yaşanan siyasi kadrolaşma nedeniyle önceki dönemlerde verdiği güveni vermiyor. Raporların içi bomboş. Ben yine de satır aralarından derlediğim bilgileri aktarayım. Bütün kurumların yer aldığı mali istatistikleri değerlendirme raporunda 2020'de 638 milyar TL olan sosyal yardım miktarı 2022'de 1.2 trilyon TL yükselmiş. 2020'de 161 milyar TL olan faiz gideri 715 milyar TL yükselmiş. Genel yönetim sektörü gideri ise 2022'de 4.4 trilyon TL'ye yükselmiş. Sosyal yardım demişken Sosyal Güvenlik Kurumu'nu SGK'yı anlatmak istiyorum. Hani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli diyor ya, Kılıçdaroğlu SGK'yı batırdı diye. Biraz Erdoğan dönemine baksak daha iyi olur gibi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Oh,
Nur'a giden yol. Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nur'a giden yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bugün de Kalem suresine devam ederek 34 ila 41. ayetlerini ele alacağız. Programımıza Kalem suresinin 34 ila 36. ayetlerinin tilavetiyle başlıyoruz.
بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون
Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında naim cennetleri vardır. Biz Müslümanları suçlular gibi kılar mıyız? Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz? Geçen programımızda muhtaçları kendi hasatlarından mahrum bırakan bahçe sahiplerinin şom akıbetlerine değindik. Bu ayetler ise kötüler ve iyileri karşılaştırma konusunda şöyle buyuruyor. Dünya yaşamında pak ve dürüst olan insanlara Allah-u Teala kıyamette en iyi ve üstün nimetler ve ürünlere sahip olan geniş bahçeler verecektir. Bu dünyada bağ bahçe sahibi olanlar muhtaçları kendi bahçesinin meyvesinden mahrum bıraktığı için bahçesi yandı ve küle döndü. Fakat dünyada bahçesi olmayan ise İşlediği iyi ve şayeste amelleri nedeniyle ahirette güzel ve nimetlerle dolu eşsiz bahçelere sahip olacaklar. İlginç olan ise dünyadaki bahçelere bazen haşerelerden zarar görürken cennetin güzel bahçeleri asla bozulmayan ve zarar görmeyen bahçeler olmasıdır. Ayetlerin devamı ise suçlu ve kötü zenginlerin boş hayallerini işaretle şöyle buyuruyor. Onlar kıyamet gününün dünyaya benzediğini sanıyorlar. Orada da çeşitli nimetlerden yararlanacaklarını zannediyor ve müminler gibi cennete gireceklerini ve yerlerinin cennet olduğunu düşünüyorlar. Allah-u Teala bu boş düşünceye karşı şöyle karşılık veriyor. Dürüst kullar nasıl olur da kötü ve isyankar insanlar gibi olur? Nasıl böyle yanlış bir yargıda bulunuyor ve yersiz bir beklenti içinde olursunuz? Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. İnsan ister bağ bahçe sahibi olsun ve rahat bir yaşamı olsun veya çaresiz, muhtaç ve fakir olsun. Önemli olan ise onun dürüst ve temiz ve korkan biri olmasıdır ki dünya ve ahirette sonu hayırlı olsun. İlahi mükafat veya ceza adalete dayalıdır ve asla iyiler ve kötüler Allah nezdinde aynı değiller.
Subhanallah, Subhanallah. سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي
Şimdi Kalem suresinin 37 ila 41. ayetlerini dinliyoruz.
أم لكم كتاب فيه تدرسون
إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين
Yoksa size ait bir kitabınız var da bu batıl hükümleri ondan mı okuyorsunuz? Onda seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir diye mi yazılı? Yahut bizden her ne hükmedersiniz mutlaka öyle olacağına dair kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız? Sor onlara, onların hangisi bu iddianın doğruluğuna kefildir? Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenler iseler, haydi getirsinler ortaklarını.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Bazılarının kendileri hakkında yanlış yargıda bulunduğuna değinen geçen ayetlerin devamında bu ayetler şöyle buyuruyor. Kendilerini cennet ehli bilenler ve Allah nezdinde bir konum ve mükafat sahibi olduklarını düşünenlerin acaba bir delil ve kanıtları var mı? Veya iman ehli ve iyiler ile kıyamette eşit olacakları düşünceleri için semavi kitaplarda bir şahit veya delilleri mi var? Veya istedikleri her şeyin Allah tarafından kendilerine verileceğine dair Allah ile bir anlaşma ve sözleşmeleri mi var? Kim onlara böyle bir garanti vermiştir? Son olarak bu dünyada Allah'a ortak koştukları ve hayatta onlara sığındıkları şeyler acaba kıyamette aracı olur ve onları kendi isteklerine ulaştırır mı? Aslında bu ayetler soru tarzıyla sahip oldukları dünyevi mal ve makam nedeniyle gurura kapılıp kendilerini üstün görenleri kınıyor ve onları birkaç açıdan sorguluyor. Hangi mantıkla kıyamet gününde iyilerin yanında yer alacağınıza hükmediyorsunuz? Hangi semavi kitaba dayanarak kendilerini ilahi mükafata layık görüyorsunuz? Hangi anlaşma ve ahde dayanarak kendinizi ilahi cennete layık görüyorsunuz? Ve kim size kıyamet gününde şefaatinizi yaparak sizlerin ilahi evliyaların yanında olacağınıza dair güvence vermiştir? Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Boş ve batıl hayallere kapılmamak ve hiçbir akli veya nakli delil olmadan kendimizi cennet ehli sanıp ilahi nimetlerden yararlanma hakkı tanımak için dikkatli olalım. Allah'ın irade ve isteği, her istediğinin olacağını düşünen insanın düşüncelerine tabi değildir. İnsanların dünya ve ahiretteki işlerin akıbeti hakkında gerçek yargıda bulunmak sadece Allah'a aittir ve kimse kendisi veya başkası hakkında yargıda bulunmamalıdır. Değerli dinleyiciler, bir sonraki programımızda kalem süresini kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere iletebilir. Ayrıca arzu ettiğinizde yayınlarımızı da pars.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Va'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferrakû.
Vahdet Haftası Özel Programı.
Muhterem dinleyiciler, Vahdet Haftası dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel programımızın bugünkü bölümünde Allah Resulü'nün ahlaki faziletleri ve güzel sıfatlarından söz etmek istiyoruz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim, Büyük Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'i tanıtan en iyi kaynaktır. Zira bu kitap vahiy kelamı ve Allah Teala'nın sözüdür. Vakaniyet ve konularının doğruluğu bakımından alimin en muteber kitabı sayılır.
Alem halkı ve tüm insanlar hangi anı senin veladet anın olduğunu belirlemekten acizdir? Hangi günü senin doğum günün olarak adlandırmalıdır? Akan nehirlerin hafızasında senin tekrarlanan adından başka hiçbir şey yoktur. Şebnemler hatırladıkları kadar sana selam göndermiştir. Senden öncesini kimse hatırlamaz. Evet, alem halkı ve tüm insanlar hangi anı senin veladet anın olduğunu belirlemekte acizdir. Mahlukat her ne kadar geçmişe bakarsa baksın, her ne kadar mazisini ararsa arasın, her ne kadar mazisini kazarsa kazsın, her ne kadar hafızasının köşelerine bakarsa baksın, senden başka bir şey göremez. Allah-u Teala seni varlık alemi için yaratmadı. Asıl varlık alemini senin onuruna yarattı. Ey Muhammed, sen alem için gelmedin. Asıl alem senin için geldi.
Yüreğim gülmez sensiz, gözlerim görmez sensiz ya Habibi, ya Muhammed. Sensen dertlere derman, dertli gelmeye ferman ya Habibi, ya Muhammed.
İslam peygamberinin mübarek veladeti ekseninde şekillenen Vahdet Haftası'nın ikinci gününü Allah'ın en sevdiği kulu olan Hazreti Muhammed'in kutru veladetini idrak ediyoruz. İslam peygamberinin makamı ve şanı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de o hazrete ya eyyuhel resul, ya eyyuhel nebi, ya eyyuhel müzemmil, ya eyyuhel müdessir gibi güzel ve saygı dolu sözcüklerle hitap edecek kadar yüksektir. Nitekim Allah Teala bu güzel hitapların yanı sıra müminlerden o hazrete saygıda kusur etmemelerini istemekte ve Nur suresinin 63. ayetinde Müslümanlara şöyle buyurmakta: Ey müminler, peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın. Yani eğer İslam peygamberini çağıracak olursanız onu sıradan bir insan gibi çağırmayın ve sesleniş tarzınız saygı ve takdir ile beraber olsun. Nitekim bu yüzden Allah Teala onca izzeti ve celaline rağmen sadece İslam peygamberinin risalet ve nübüvvet gibi önemli bir konuya vurgu yapmak istediği zaman Kur'an-ı Kerim'de mübarek Muhammed adını lakapsız ve sade bir şekilde zikrediyor.
Evet değerli dinleyicilerimiz,
Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin mübarek veladet yıl dönümü dolayısıyla başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine tebriklerimizi iletirken sohbetimizde İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in şanı ve makamı ile ilgili bazı Kur'an-ı Kerim ayetlerini sizlere aktarmak istiyoruz.
Ona Muhammed dediler. Muhammed takdir edilen demektir. O risaletin sonudur ve son müjdeleyendir. Varlık aleminin tüm sırlarını yüreğinde taşıyan o, adeta ilk bahar meltemi gibi insanların ruhsuz yaşamına tevhid ıtırı saçtı ve gönülleri bilinçlendirerek uyandırdı. Hz. Muhammed'in mübarek yaşamı baştan başa seçkin sıfatlar ve insani faziletlerle doluydu. Bu yüzden Yüce Allah Kalem suresinin 4. ayetinde şöyle buyurur: ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.
Kuşkusuz Allahu Teala tarafından takdir edilen bir insan tüm alanlarda tüm insanlara örnek olmaya layıktır. Dolayısıyla Yüce Allah onu insanlar için en iyi örnek olarak tanıtarak Ahzab suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor:
بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. İslam peygamberini insanlar için kayıtsız, şartsız ve istisnasız bir örnek ve iyi bir model olarak açıklamak, o Hazret'in söz ve amellerinin itibarının delilidir. Ehl-i Sünnet kitaplarında Uns bin Malik'ten bir rivayette şöyle anlatılır: ben 10 yıl Resulullah'ın hademesiydim. Ancak bu 10 yılda o Hazret'in davranışı öyleydi ki, ben mi onun hademesiyim yoksa o mu benim hadememdi, bir türlü anlayamadım.
Kur'an-ı Kerim'e göre İslam peygamberinin en belirgin ahlaki özelliği başkalarına karşı şefkatli, sevgi ve hoşgörü ile davranmasıydı. Allah Resulü bu takdire şayan özelliğiyle birçok insanın kalbine kendisini hayran bırakarak doğru yola hidayete erdirdi. Oysa hiçbir güç bu denli harikulade bir işi başaramazdı. Allah Teala bu bağlamda Ali İmran suresinin 159. ayetinde şöyle buyuruyor: o vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi.
Zinat oldu. Sen hikmet odur Muhammed Mustafa Cemil Mustafa geldi O kasidi Hira geldi
İslam peygamberinin insanlara karşı sevgi ve şefkati oldukça fazlaydı. Öyle ki Yüce Allah bu sevgi ve şefkatin hakkında Tevbe suresinin 128. ayetinde ilginç bir benzetme yaparak onu insanların canına benzetiyor ve şöyle buyuruyor. Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Oysa Kur'an-ı Kerim'de başka enbiyanın insanlara yönelik sevgi ve ilgisinden söz edilirken kardeş sözcüğü zikredilmiştir. Örneğin A'raf suresinin 73. ayetinde şöyle buyurulmakta. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Yine Hud suresinin 50. ayetinde şöyle buyurulmakta. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Ya da Şuara suresinin 106. ayetinde şöyle buyurulmakta. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti.
İslam peygamberinin diğer enbiyaya kıyasla eşsiz özelliği Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği üzere adının önceki semavi kitaplarda geçiyor olmasıydı. İslam peygamberinin adı, işaretleri ve hakkaniyeti çeşitli tabirlerle Tevrat ve İncil'de zikredilmiştir ki bu da o hazretin hakkaniyetini daha da kesinleştirmektedir. Kur'an-ı Kerim Arap suresinin 157. ayetinde şöyle buyurmakta. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyanlar var ya, işte o peygamber onlara iyiliği emreder. O peygambere inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onun ile birlikte gönderilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 146. ayetinde de kitap ehli olan alimlerin İslam peygamberini çok iyi ve kendi evlatlarını tanıdıkları gibi tanıdıkları ve adını ve işaretlerini ve özelliklerini kendi dini kitaplarında okudukları ifade edilerek şöyle buyurulmakta. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu o kitaptaki peygamberi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Bu ayetler ilginç bir hakikate de ışık tutuyor. O da şu ki İslam peygamberinin tüm cismi ve ruhi sıfatları ve özellikleri semavi önceki kitaplarda o hazretten kesin ve tanınacak bir imaj bu kitapları okuyanlara sunulmuştur. İslam peygamberi onca büyük makamı ve şanına rağmen Allah'ın kuludur. Ve tüm Müslümanlar her zaman sonunda Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet getirmektedir. Kuşkusuz bu makama sahip olan bir kul için ibadi görevleri başkalarına nazaran daha ağırdır. Allah-u Teala sevgili kulunu Veysit'in ta başından itibaren Kur'an-ı Kerim tilavetine ve gece namazına davet etti. Nitekim Müzzemmil suresinin 2. ayetinde İslam peygamberine hitaben şöyle buyurulmakta. Birazı hariç geceleri kalk namaz kıl.
Gerçekte sorumluluk arttıkça insanın Allah Teala ile irtibatı olan ihtiyacı da bir o kadar artar. Buna göre nübüvvet gibi ağır bir sorumluluk ve insanlara mümkün olan en yüksek mertebede hidayet erdirmek ve bunun yanında toplumu manevi, kültürel, siyasi ve sosyal alanlarda yönetmek İslam peygamberine Kur'an-ı Kerim tilaveti ve teheccüd ve geceleri uyanık geçirmekte gece ibadetini vacip hale getirdi. Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinin 79. ayetinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Böylece Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin.
Kevser, Yüce Allah'ın İslam peygamberine özel hediyesidir. Müfessirlerin belirttiğine göre Allahu Teala o Hazreti acı hadiseler ve düşmanların sürekli tacizlerine karşı teselli etmek üzere Kevser suresinin başında şöyle buyurmakta. Resulüm, kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Kevser sözcüğü bolluk ve bereket anlamına gelen kesretin bir ifadesidir. Yine cömert insanlara da Kevser denir. Bazıları onu cennette bir nehrin adı, bazıları da İslam peygamberine ait olan bir havuzun adı olduğuna ve müminler cennete girerken ondan içtiğine inanır. Ancak Kevser'in en bariz mızdakı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın mübarek varlığıdır. Zira İslam peygamberinin soyu bu büyük kadının üzerinden devam etti. Bu insanlar sadece cismi açıdan o Hazretin soyunu oluşturmadı. Aynı zamanda İslam'ı ve yüce değerlerini de koruyarak gelecek kuşaklara intikal ettirdi.
Evet, sohbetimizin sonunda tüm varlığımızla ve Yüce Allah'ın bizlere sunduğu en büyük nimete şükretmek üzere alemdeki tüm mahluklarla tek yürek ve tek ses rahmet peygamberine selamlıyoruz. Ey Yüce Rabbimiz, senin selamların, meleklerin ve Resullerinin selamlarını Muhammed'e ve Pak Hanedanına gönder.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Vahdet Haftası münasebetiyle hazırlamış olduğumuz sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
أنا محتاج بذي حياتي بلساني ببياني أنا محتاج بصلواتي أحسان الدعاء فيك الصفاء فيك الشفاء شبه صومي وصلاتي.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı rehberi şirketlerin mesajlarını dinlemeliyiz açıklamasında bulundu. BRICS üyeliği İran ile Güney Afrika arasındaki ilişkileri geliştirme yönünde bir fırsattır. Galibaf, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri parlamentolarının başkanlarıyla görüştü. İran Meclis Başkanı Irak'a taziye mesajında bulundu. Emir Abdullahian bugün bölgesel denklemlerde direnişin yerinin eşsiz olduğunu belirtti. İran İstihbarat Bakanı ülkedeki çok sayıda ehli sünnet din adamı ve devrim muhafızlarına yönelik suikast girişiminin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Moskova'da Afganistan konulu toplantı yapılıyor. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-36-82, ayrıca 0098-2122-01-36-82 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.